Bu denli büyük kurtuluş. Sekizinci bölüm. Tanrı'nın doğruluğunu giyinmek. Yedinci bölümde İsa Mesih'in Tanrı'nın gazabını yatıştırmak üzere sunulduğunu ve böylece Tanrı'nın hem adil kalıp hem de İsa'ya iman edenleri aklayabileceğini görmüştük. O halde Tanrı'nın insanı aklarken neler yaptığını düşünmemiz önemlidir. Asıl metinde aklamak olarak çevrilen sözcük doğruluk olarak da çevrilmiştir. Bu nedenle aklanma doğrulukla ilişkilidir. Aklamak eylem, doğruluksa sonuçtur. İnsanın Tanrı'nın huzuruna gelebilmesi için onun gözünde kusursuz doğruluğa sahip olması gerekir. İnsana karşı yönlendirilen her suçlama Tanrı'yı görmesine engel olacaktır. Tanrı insanı akladığında kendi huzurunda gereken doğruluğu da sağlayacaktır. Aklama günahların bağışlanması ya da affedilmekten farklı bir şeydir. Affetmek olumsuz bir anlam taşır. Suçlardan dolayı ortaya çıkan cezanın affedilmesini içerir. Aklanmaysa olumlu bir anlam taşır. İnsana övülmeye layık bir konum sağlar.
Affedilme ve aklanma arasındaki fark, 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başında dünyayı karıştıran ırksal ve askeri olaylarda olağanüstü bir şekilde görülmektedir. Bu örnek başkaları tarafından da kullanılmıştır ama tekrarlamakta fayda vardır. Alfred Dreyfus adında Yahudi asıllı bir asker, gösterdiği büyük başarılardan ötürü 1891'de Fransız ordusunda genel kadroya alınmıştı. 3 yıl sonra Almanlara askeri bilgiler sattığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Mahkeme sonucunda ordudan atılması, halk önünde aşağılanması ve Şeytan Adası'nda Fransız mahkumlarının bulunduğu koloniye gönderilmesine karar verilmişti. Halkın arzusu sonucunda Dreyfus 1899'da emekliye ayrılsa da suçlu bulunmuştur. Halk mahkemenin kararını bir türlü benimsemediği için Fransa Cumhurbaşkanı Dreyfus'u affetmişti. Ne var ki Dreyfus'un arkadaşları affedilmesiyle yetinmediler. 1906'da üçüncü bir mahkemeyle Dreyfus tam olarak suçsuz bulundu. Rütbesi yükseltilerek binbaşı seviyesine getirilip onur listesine alındı. Alfred Dreyfus ikinci mahkeme sonrasında suçlu bulunduğu suçların cezasını ödemişti. Şeytan Adası'ndaki mahkumlar kolonisinden ayrılmıştı. Ailesi ve arkadaşlarının yanına dönmüş olmasına karşın vatan hainliği lekesi üzerinde duruyordu. Fakat üçüncü mahkeme sonucunda beraat ettiğinde ve binbaşı rütbesi verilip onur listesine alındığında bütün dünya önünde aklanmış oldu. Kusursuz bir doğruluğa sahip oldu. Buna ek olarak ancak vatanlarına hizmet etmiş ve onur kazandırmış kişilere verilen bir ödülü hak etti. Tanrı İsa'ya iman eden kişileri akladığında da işte böyle olur. Tek fark, Alfred Dreyfus'un yanlışlıkla suçlanmış ve suçlu bulunmuş masum birisi olmasıdır. Oysa Tanrı'nın akladıkları, yasanın gerekli gördüğü cezayı hak eden gerçek günahkarlardır.
Bütün suçlar bağışlanmıştır. İnsan günahkar ve suçlu olduğu için Tanrı'nın insanı aklarken önce affetmesi ve günahlarını bağışlaması gereklidir. Tanrı'nın insanı kurtarırken bağışlaması, bütün suçlarınızı bağışlamasını içerir. Koloseliler 2. bölüm 13. ayete bakabilirsiniz bu konuda. Bu suçların bağışlanması, Tanrı'nın baba olarak çocuklarını bağışlamasından farklıdır. Bu konuda da 1. Yuhanna 1. bölüm 7 ve 9. ayetlere bakabilirsiniz. Hukuki bir bağışlamadır. Günahkarın bütün suçlarından özgür olduğu ilan edilir. Günahkar çarmıha geldiğinde bir kez gerçekleşir. Tanrı günahı asla hafife almaz. Bağışlaması, insanların birbirlerini bağışladığında olduğu gibi cezanın bir kenara atılması değildir. Tanrı, günahın cezasını başka biri, yani İsa Mesih tarafından ödendiği için bağışlar. 1. Petrus 3. bölüm 18. ayette şöyle yazar: "Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak, doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Çünkü kan dökülmeden yatışma da olmaz. Tanrı'nın bağışlaması fidye gerektirir."
Mesih uğruna. Tanrı'nın bağışlamasının Mesih'te Efesliler 4:32 olduğu söylenir. Bu nedenle Tanrı'nın adaletini gerektirir. Mesih öldüğü ve bu şekilde günahın cezasını ödediği için Tanrı'nın İsa Mesih'i gazabı yatıştıran kurban olarak kabul edenleri bağışlamaması doğru olamazdı. Bir hakim birine hapis cezası ya da alternatif bir ceza verse ve üçüncü bir kişi bu cezayı ödese, ceza ödendikten sonra suçlu bulunan kişinin hapse gönderilmesi adil olmazdı. Tanrı'nın bağışlaması adaleti içerse de aynı zamanda lütfunun zenginliği oranındadır. Efesliler 1:7. Bunun nedeni Tanrı'nın oğlunu dünyaya sevgisi nedeniyle göndermiş olmasıdır. Yuhanna 3:16. Bütün insanların yerine ölümü tatmış olması da bu lütuftan kaynaklanmaktadır. İbraniler 2:9. Sadece lütfu değil, lütfunun zenginliğidir. Tanrı'da bağışlamanın sınırı yoktur. Hem karşılıksız hem de tamdır. Bağışlanmanın bu çağdaki tamamlanmışlığını, eski antlaşmadaki bağışlanmayı gördüğümüzde çok daha iyi anlıyoruz. Eski anlaşma döneminde bağışlanma günahın günahkardan uzaklaştırılmasıyla mümkündü. Mezmurlar 103:12. Eski antlaşmadaki sunular günahın bağışlatılması içindi. Günahın bağışlatılması demek, günahın yok olması değil, üzerinin örtülmesi demektir. Bu sunularla sunuları getiren kişiler kusursuz hale getirilemezdi. Sunular her yıl günahı hatırlatırdı. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. İbraniler 10. bölüm 4. ayet. Oysa Tanrı kuzusu günahı kaldırır. Yuhanna 1:29. Ve kutsal kılınanlar tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe ermişlerdir. İbraniler 10. bölüm 10 ve 14. ayet. Bu bağışlama günahın tam ve değişmez hukuki bağışlanmasıdır ve imanlıya Tanrı karşısında hiç günah işlememiş gibi yetkin bir konum sağlar.
Yıllar önce olmuş bir olay bunu çok güzel açıklıyor. Yeni evli bir çift, iki ailenin fertlerini bir pazar öğlenden sonra yemeğe davet ederler. Misafirler yemek masasının çevresine otururlar. Hepsi en iyi şekilde görünmeye ve davranmaya özen göstermektedir. Genç bayan içinde etin sosu olan bir kaseyi alırken kase kazayla elinden kayar ve pırıl pırıl masa örtüsü üzerinde büyük kahverengi bir leke olmasına neden olur. Ev sahibi çabucak ve dikkatli bir şekilde sosu temizler ve leke üzerine de bir peçete serer. Yemek olduğu gibi devam eder. Peçete lekeyi ortadan kaldırmamış, yemeğin devam edebilmesi için sadece üstünü örtmüştür. Beyaz peçete sosu döken genç kadına devamlı olarak kazayı anımsatmaktadır. Aynı şekilde eski anlaşma sunuları İsraillerin günahlarını örtse de sürekli olarak günahı hatırlatıyordu. Yemekten sonraki gün masa örtüsü yıkanıp leke çıkarılmıştı. Aynı şekilde Mesih'in sunusuyla inanlıların günahları onun kanıyla yıkanır. Vahiy 1. bölüm 5. ayete bu konuda bakabilirsiniz. Artık günahı anımsatacak peçete yoktur. Buradan Tanrı'nın kurtulmuş olmayanların günah sorununu ele aldığında günahını bir kenara koyup gelecekte doğru bir yaşantı sürmesini istemediğini görüyoruz. Bunu kimse yapamaz. Yapacak olsa da geçmişteki günahlar ortadan kaldırılamaz. Hayır, Mesih günahların cezasını ödediği için Tanrı hukuki ve tam olarak her günahı bağışlar. Tanrı'nın henüz kurtulmamış olanlardan istediği şey, günahkar olduklarını kabul edip günahlarının cezasını yüklenecek kişi olan İsa Mesih'e inanmalarıdır. Tanrı'nın hukuki bağışlamasını almak için insanların yapabilecekleri bundan ibarettir.
İnsanın kendini aklama çabası. İnsanlar her çağda kendilerini Tanrı önünde aklama gayreti içinde olmuşlardır. Tanrı'nın kabul edebileceği doğrulukta yaşamaya çalışmışlardır. İnsan bunu yaptığında Tanrı'nın sağladığı doğruluğa değil, kendi doğruluğuna sahip olur. İnsanın kendi doğruluğu kimseyi kurtaramaz. Pavlus döneminde yaşayan İsrailliler kendi doğruluklarını kanıtlamak için büyük çaba içinde olmuşlardır. Tanrı için gayretle doluydular. Romalılar 10 1-3. Fakat bu kurtuluşlarını sağlamadı. Bu insanlar son derece dindardı. Oruç tutup uzun uzun dua ederlerdi. Bütün dini bayramları kutlar, tapınakta tapınmaya devam ederlerdi. Kurtulmamalarının nedeni, kendi doğruluklarını bina etmeye çalışmaları ve bunun Tanrı huzurunda kabul edilebilir olmamasıdır. İnsanlar bugün de Tanrı huzurunda kabul edilebileceğini düşündükleri doğruluğu yaşamaya çalışıyorlar. İsa'nın örneğini izleyip dağdaki vaazı yaşamaya gayret ediyorlar. Vicdanlarının sesine kulak vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kimileri kiliseye gidiyor, vaftiz oluyor, dua ediyor ve her türlü dini etkinliğe ve hayır işlerine katılıyor. Bu gibi şeylerin insan yaşamında iyi bir yeri olsa da Tanrı'nın insanı huzuruna kabul edebilmek için beklediği doğruluğu kesinlikle üretmez. Kimi insanlar Tanrı'nın iyi ve kötü işleri kaydettiği bir hesap defteri tuttuğunu düşünürler. İyi işler kötü işlerden daha fazla olduğu takdirde Tanrı tarafından kabul edileceklerini düşünürler. Tanrı her işte yetkinlik aradığı için bu yöntem Tanrı'nın yöntemi olamaz. Atılan topların ortalama gol oranı önemli değildir. Her seferinde gol atabilmek önemlidir. Peygamber Yeşaya doğrulukla ilgili şunları söylemiştir. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Yeşaya 64:6. Buradaki bezlerin aslında cüzdanlılar tarafından kullanılan ve cüzdanla dolu bezler olduğu düşünülmektedir. Cüzdan günahı simgelediği için bu resim kusursuzdur. Çünkü insanın kendi doğruluğuna günah bulaşmıştır. İnsan her şeyi Tanrı yerine kendi gücüne güvenerek yapmıştır. Daha önce gördüğümüz gibi bu da günahın özüdür. Kimileri Tanrı'nın yasayı, özellikle de 10 emiri vermesinin nedeninin insanın Tanrı önünde doğru bir yere sahip olmasını sağlamak olduğunu ileri sürer. Tanrı kesin itaat ve yetkinlik beklediği ve böyle söz dinlemek mümkün olmadığı için bu olanaksızdır. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Yakup 2:10. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Romalılar 3:20. Galatyalılar 2:16'ya da bakınız. İnsan 4000 yıl içinde doğruluğa sahip olamayacağını kanıtlamıştır. Gerek Yahudiler, gerekse öteki uluslar günah işlemişlerdir. Tek bir doğru kişi dahi bulunamamıştır. Romalılar 3:9-10. Yasa sayesinde Tanrı huzurunda bütün ağızlar kapanmıştır. Romalılar 3:19. Tanrı'nın yasası insanın doğru olmasını gerekli kılmış, insansa bu konuda başarısız olmuştur.
Tanrı beklediği doğruluğu sağlıyor. Adem'den doğmuş hiç kimse Tanrı'nın huzurunda kabul edilmesini sağlayacak kusursuz doğrulukta bir yaşam sürdürmemiştir. Romalılara mektup 3. bölüm 23. ayette şöyle yazar. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bununla birlikte Tanrı insanlardan beklediği yetkin doğruluğu kendisi sağlar. Tanrı'nın doğruluğunu karşılıksız bir armağan olarak kabul eden herkes bir giysi gibi onun doğruluğunu giyinecektir. Adem soyundan gelen hiç kimse Tanrı tarafından kabul edilebilecek doğrulukta bir yaşam sürdürememişken Tanrı'nın oğlu dünyaya gelip insan yapısını aldığında Tanrı'nın yasasını noktasından virgülüne kadar yerine getirmiştir. Matta 5. bölüm 17 ve 18. ayetlere bu konuda bakabilirsiniz. Bu şekilde Tanrı tarafından kabul edilecek doğruluğu göstermiştir. İsa Mesih'in dünyasal yaşamının Tanrı tarafından kabul edilebilir olduğu kuşkusuzdur. İsa Mesih yaşamının sonuna yaklaştığında 3 öğrencisini alıp yüksek bir dağa çıkmış ve burada görünümü değişmiş ve yasayı temsil eden Musa ve eski peygamberleri temsilen de Eleş'e görünmüştür. Bu iki tanığın önünde Tanrı bulutlardan seslenip şöyle demiştir. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Matta 17. bölüm 1 ve 5. ayetlere bu konuda bakabilirsiniz sevgili dostlar. Bu ifadeden Tanrı'nın İsa Mesih'in dünyada sürdürdüğü yaşamdan hoşnut olduğunu anlıyoruz. Günah işlemeyip Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmamış biri vardı. Bütünüyle doğruydu ve yasayla peygamberler de buna tanıktı. Bütün dünya suçlu bir şekilde Tanrı'nın huzurunda durduğunda insanların kendi doğruluklarıyla aklanamayacağını kanıtlamış oldular. Bu nedenle Tanrı dünyada insan yapısını alıp yaşamak üzere oğlunu gönderdi. Oğlu Tanrı için kabul edilebilir doğruluğun ne olduğunu gösterdi. Artık bu doğruluk herkese karşılıksız bir armağan olarak sunulmaktadır ve iman edenlere bir giysi gibi verilmektedir. Yeşaya 61. bölüm 10. ayet. Romalılar 3:19-22'nin ana fikri budur.
İşlerle değil, lütufla. Kutsal kitap, insanın yaptığı işlerle doğruluğu kazanmasının olanaklı olmadığını söyler. İnsan ancak İsa Mesih'e iman ederek doğruluğu alabilir. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Romalılar 3:28. Ancak çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Romalılar 4:5. Galatyalılar 2:16 ve 3:8. 24. ayetlerine de bakınız. Romalılar 4. bölümü okuyunuz. Böylece insan Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanır. Romalılar 3:24. İsa Mesih'te fidye ile kurtuluruz. Aklanma İsa Mesih'in fidye bedeli olarak kanını akıtması sayesinde mümkündür. Romalılar 3:24. Daha önce de açıkladığımız gibi Mesih Tanrı'nın gazabını yatıştıracak kurban olarak gönderilmiştir. Bu nedenle Tanrı günahkarları bağışlayıp Mesih'in yetkin doğruluğunu verebilir. Tanrı bütün insanlığın günahlarını İsa Mesih'e yüklediğinde İsa bununla özdeşleşti ve günah oldu. Günahkar olarak öldü. Tanrı imanlıları doğru saydığında imanlı bununla özdeşleşir ve Tanrı'nın doğruluğu olur. Bu şekilde yaşar. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sumusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayet. Ancak Tanrı'nın hazırladığı ve yetkin olan doğruluk insanın Tanrı'nın huzuruna kabul edilmesini sağlayabilir. İnsanın eksik olan kendi doğruluğu bunu sağlayamaz. Bu nedenle Tanrı imanlılar için Mesih'in doğruluğunu saydığından iman eden kişiler cennete girebilirler. Cennetin kapısında duran Aziz Petrus, insanlara içeri girebilmek için ne gibi iyilikler yaptıklarını sormaz. Mesih'te olan Tanrı'nın doğruluğu, insanın cennete girmesini sağlayacak tek pasaporttur. Bu pasaporta sahip olan kişi, buraya gireceğinden emindir. Çünkü artık hiçbir şeyle suçlanamaz. Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Romalılar 8:33. O halde aklama, Mesih'e iman edenlere onun doğruluğunun giydirilmesidir. Mesih'in yaptıklarının insanların yerine sayılmasıdır. İmanlıya Tanrı'nın huzurunda kusursuz bir konum sağlar. Bu konum İsa Mesih'inki kadar yetkindir ve insanın yaptıklarından bağımsızdır. Aklanma, Tanrı'nın kutsallığı nedeniyle gereklidir ve Tanrı'nın sevgisi aracılığıyla sağlanır. Kutsal kitap aklamayı kusursuz bir şekilde açıklıyor. Yaratılış 3:21'de şu sözleri görüyoruz. Rab Tanrı, Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. Adem ve karısı günah işlemişti. Tanrı'nın karşısında çıplak ve yasayı çiğnemiş kişiler olarak duruyorlardı. Tanrı, masum hayvanları keserek, bunların derisinden giysiler hazırlayıp Adem ve karısına giydirdi. Bu giysiler sayesinde Tanrı'nın huzurunda durabilirlerdi. Giysileri Tanrı'nın yaptığına dikkat edin. Adem ve karısı hiçbir şekilde Tanrı'ya yardım etmediler. Tanrı onları giydirdi. Giysileri bile kendileri giymediler. Giysiler için Tanrı'ya bir şey vermediler. Giysilerin sağlanması için masum bir üçüncü tarafın ölümü gerekliydi. Bu giysiler ancak Adem karısına Havva ismini verdikten sonra sağlandı. Havva, yaşayan bütün insanların annesiydi. Bunu yaparak Adem, ki ölüm cezasına çarptırılmıştı, Tanrı'nın, kadının soyundan gelenin, yani İsa'nın, iblis olan yılanın başını ya da gücünü yok edeceğine ilişkin vaadine iman ettiğini göstermişti. Yaratılış 3. bölüm 15 ve 20. ayet. Burada aklamanın bütün unsurlarını görüyoruz. Tanrı doğruluk giysisi hazırlıyor. Bu giysiyle günahtan kurtaran İsa Mesih'e iman eden herkesi giydiriyor. İnsan bu giysi karşılığında ne bir şey verebilir ne de giysiyi tek başına giyebilir. Doğruluk ancak masum, günahsız, üçüncü bir kişinin İsa Mesih'in ölümü sayesinde mümkün olmuştur.